You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Yavuz Oğan'la yeni bir Türkiye gündemi programında beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta sonu G20 zirvesindeydi. Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüştü. Daha iyi geçemezdi herhalde. Bu görüşmenin Türkiye'de nasıl bir etkisi oldu?
Gerçekten de çok samimi bir ortamda geçti. Hoş, Türkiye'de muhalefet o samimiyeti biraz lakaytla, biraz Trump'ın dalga geçtiği biçiminde yorumladı ama genelde hükümet kanadı çok memnun, o görüşmeye katılanlar da aynı şekilde. Cumhurbaşkanı da öyle. Cumhurbaşkanı oradan Çin'e geçti. Çin'de gazetecilerle bir sohbet toplantısında Trump'la görüşmesinden dolayı son derece memnun olduğunu aktardı. Ama Trump daha önce de bazı sözler verdi, Türkiye'nin hoşuna gidecek şeyler söyledi. Sonrasında olanlarsa Türkiye resmen kabus gibiydi. Mesela Suriye'de Irak Amerikan askerlerini çekeceğini söyledi. O sözlerin üzerinden 4 ay geçti. Ve aynı zamanda oradaki Amerikan askeri sayısı arttı. Türkiye buna çok memnun olmuştu çekeceğini söylediğinde. Ayrıca Raip Brunson krizinden önce de bir G20 zirvesi vardı. O G20 zirvesinde de Cumhurbaşkanı ile karşılaştığında ben bu adamı çok seviyorum demiş. O da Türkiye'de medyada çok yer bulmuştu. Hemen ardından Brunson krizi ve ardından attığı o tweet, işte ekonomimizi mahvederiz tweeti, sonra da Türkiye'nin yaşadığı o döviz krizi meydana gelmişti. O nedenle genelde Türkiye'de ihtiyatlı yaklaşılıyor. Her ne kadar iktidara yakın gazetelerde bu meselenin artık hallolduğuna, S-400 ile ilgili krizin çözüldüğüne ilişkin haberler yer alsa da. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlerde Kongre'nin, Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'nin S-400 alımını gerçekleştirirse yaptırımla karşılaşacağını, Trump görüşmesinde bundan farklı bir görüntü ortaya çıkmasının sonucu değiştirmeyeceğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı da buna müesses nizam iş başında diyerek tepki gösteriyor. Amerika'da yönetimle bürokrasi arasında bir görüş farklılığı olduğunu söylüyor. Bakacağız tabii nereye doğru gidecek. Ama bu arada bir iddia daha var. Türkiye S-400'leri alacak. Trump'la yapılan görüşmede aldığı S-400'leri aktive etmeyecek. Yani kutusunu açmayacak. Bunun sözünü verdi. Bunun için böyle yumuşak geçti biçiminde. Amerikalı senatörlerin yaptığı açıklamalarda da Türkiye'nin böyle bir söz verdiğine ilişkin bilgiler söz konusu. Resmi olarak bu konuda bir açıklama yapılmadı henüz. Hatta Cumhurbaşkanı S-400'lere Türkiye'nin ne kadar ihtiyacı olduğunu yineledi daha dün. Ancak böyle bir orta formül bulundu mu, orta yol bulundu mu onu tam olarak bilmiyoruz. Resmi açıklama olmadığı için. Ancak şunu da söyleyelim. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri S-400'ün herhangi bir parçası Türkiye'ye geldiğinde bu mesele biter, Türkiye yaptırımlarla karşılaşır diyordu. Bugünse aktive edilmezse bu meseleye razı gibi bir hal var. Yani pazarlıklarla bir noktaya gelinmiş olması ihtimalini göz ardı etmemek lazım. Yalnız S-400'ler Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'nin istediği F-35'lerle ilgili bir şu anda ufukta çözüm görünmüyor. Amerika'da Kongre'den geçen kararlar çerçevesinde Türkiye'ye verilecek F-35'lerin sevkiyatı durduruldu. Hatta ortak üretimden vazgeçilmesi de söz konusu. Cumhurbaşkanının buna da sert tepkisi var. Bu bir gasptır diyor. Ben müşteriyim, anlaşmamı yaptım, paramı ödedim. Sen nasıl vermezsin bana, böyle bir şey olabilir mi diyerek bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiriyor. Ancak yaptırımlarla F-35'leri yan yana getirdiğinizde F-35'ler en azından şimdilik biraz daha tarihi bir konuk gibi kalıyor. Tabii bu görüşmedeki sıcak hava, oradan verilen mesajlar, Trump'ın ettiği sözler, ki bazıları çok sert, işte Kürtlerle savaşacaktı, Kürtlerin düşmanı Erdoğan, ben onu engelledim, bunun sonu rica ettim gönderdi gibi sözleri ise çok fazla konuşulmadı Türkiye'de, ama onlar da Türkiye açısından gerçekten ağır sözlerdi. Ancak yine de ortadaki o yumuşak havanın Türkiye'de ekonomiyi de olumlu etkilediğini söyleyelim. Döviz fiyatlarında aşağı doğru bir yönelişte söz konusu oldu o görüşme sonrasında.
Yavuz Bey, Çin'den Türkiye'ye dönünce Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın muhalefetin işte sistemin değişmesi, başkanlık sistemin değişmesi çağrısı bekliyordu. Bu ne kadar ciddi? Referandumla gelmiş bir sistemden bahsediyoruz. Halkta değişmesi yönünde bir talep var mı?
Vallahi bu konuda hodri meydan diye bir çıkışı var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yalnız sistem değişikliği demeyelim tam olarak. Elbette muhalefet parlamenter sisteme dönüşü arzuluyor. Bununla ilgili bir değişiklik yapılmasını, şöyle sıkıntıları giderilmiş bir parlamenter sisteme. Çünkü geçmişteki parlamenter sistemden de kimse memnun değildi. Türkiye'deki asıl sorun şu. Türkiye'de siyaset genelde liderlerin inisiyatifinde. Yani bir milletvekili seçtiğinizde halk o milletvekilini seçmiyor. Önce liderler o milletvekilini seçiyor, aday gösteriyor. Halkın tercihinin çok fazla önemi olmuyor. O nedenle şimdi alttan alta gerçek demokrasi için Türkiye'de halkın temsilcilerinin nasıl seçilebileceğine ilişkinde değerlendirmeler var. Muhalefette hemen 23 Haziran seçimleri sonrasında şöyle bir görüntü ortaya çıktı. En azından Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması konusunda bir değişikliğe gidelim gibi. Yani bir gerekiyorsa referandum yapalım, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı mı olmamalı mı diye halka soralım biçiminde. Ama temelinde muhalefetin hazırlığı da bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'de kuvvetler ayrılığının geçerli olduğu, ki şu anda kuvvetler ayrılığı konusunda çok ciddi eleştirileri var, bir sistem kuralım biçiminde hazırlıklar söz konusu. Ama bu şu anda uygulanan sistemin iktidar tarafından da bütünüyle kabullenildiği manasına gelmiyor. Karşı çıkıyor muhalefet, ancak tamamında kabullenmiyor. Birinci yılında bu sistemde aksayan bir takım yönlerin düzeltilmesi için de çalışma yapılıyor iktidar içerisinde. Hatta bunun için Amerikalı bir danışman şirketten de yardım alındığına ilişkin bilgiler söz konusu. Yani sistemde aksaklıklar olduğu kesin. İktidar diyor ki yeni kurulan sistem oturuncaya kadar elbette aksaklıklar olacak. Bu Türkiye'ye özgü bir sistem. Aksayan yönlerini düzelteceğiz. Muhalefet diyor ki burada kuvvetler ayrılığı söz konusu değil. Birçok aksayan yön var. Onun için oturalım, hep baştan yapalım. Ama tabii şu anda muhalefetin bu dediğini yaptırma gücü yok. Evet, referandumla geldi bu sistem ama referandumla da değişebilir. Yani sonuç itibariyle bir dini bir metin değil bu. Değişmez bir metin değil. Bir anayasa metni. Anayasanın değiştirilme şartları var. O şartlara uygun olarak oturursunuz, konuşursunuz, anlaşırsınız, anlaşamazsınız. Gerekirse halka gidersiniz ve ondan sonra da değişiklikler yürürlüğe girer. Muhalefet bu konuda ısrarlı olacak. Bugün için gücü yok ama yarın gücü olursa mutlaka bunu tekrar gündeme getirecek. Türkiye'de demokrasinin oturması için kuvvetler ayrılığının şart olduğu, siyasette finansmanın mutlaka yeniden düzenlenmesi gerektiği, siyasi partiler yasasının elden geçirmesi gerektiği konusunda önerileri, teklifleri masada ve kendi aralarında görüşüyorlar.
Yavuz Bey, peki Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma sürecindeki son gelişmeler nedir?
Orada kanat son derece açık devam ediyor. Ahmet Davutoğlu kanadı son derece açık yoluna devam ediyor. 23 Haziran seçimleri öncesinde bir manifesto yayınlamıştı. Sonrasında gittiği yerde konuşmalar yapıyor. Son olarak 23 Haziran'ın ardından Elazığ'da yaptığı konuşmada doğrudan Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi. Aileyi bu işe katmakla, bu işe aileyi kattığı için ortaya çıkan başarısızlıkta payı olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı'nın, Ahmet Davutoğlu. Partileşecek mi? Yanındaki, çevresindeki isimlere sorduğunuzda bu süreçte yanlışlara itiraz eden bir grup var. Eğer halkta karşılığı olursa bu bir partileşme sürecine gidebilir deniyor Davutoğlu ekibinde. Babacan ekibi ise biraz daha kapalı. Onlar kendi aralarında toplantılar yapıyorlar. İçlerinde Abdullah Gül zaten o ekibin herhalde en önemli isimlerinden birisi. Diğer taraftan Beşir Atalay gibi, Nihat Ergün gibi, Sadullah Ergin gibi geçmişten tanıdığımız ama şu anda AK Parti'de biraz dışlanmış hisseden isimler de söz konusu. Orada bir hazırlık var, bir kurumsal hazırlık söz konusu anladığımız kadarıyla. Resmi bir açıklama yok. Babacan Cumhurbaşkanı'na gitti, kurucu üyelikten ayrılacağını beyan etti. Bunlar gazetelerde yayınlandı, buna kimse itiraz etmedi. Oradaki diyaloglara ilişkin farklı söylentiler var ama resmi bir açıklama yok. Önümüzdeki sonbaharda Babacan ve ekibinin bir partileşmeye gideceği beklentisi artmış durumda Türkiye'de. Bu iktidar kanadında da öyle. Onlara yönelik eleştiriler de artmış durumda. Bunu anlıyoruz. Ve kurulacak yeni parti AK Parti tabanına dayanmayacak sadece. Türkiye'de bütün eğilimleri kendi çatısı altında toplayabilecek, biraz Özal'dan esinlenilmiş bir organizasyon olacak kulisleri ağırlık kazanıyor. Ancak şu ana kadar ne partinin ismi, ne amblemi, ne yönetiminde kimlerin olacağı, nasıl bir sistem olacağı, neyi savunacağı konularında resmi bir açıklama yok. Hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Hatta o partinin de kurulurken Türkiye'nin parlamenter sisteme dönüşü konusunda bir tavır ortaya koyması da bekleniyor. Ama tabii Türkiye'de bu işler kolay olmuyor. Biliyorsunuz Ankara'da Mansur Yavaş şansı arttığında bir yargıyla tehdit edilmişti ve hakkında bir dava açılması için Adalet Bakanlığı izin vermişti. Hatta o dava şimdi açıldı, devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'daki gerilim sonrasında mahkemeye çıkabileceği ve belediye başkanı seçilse bile belediye başkanlığını kaybedebileceğini Cumhurbaşkanı söylemişti. Çok kısa süre önce Meral Akşener'le ilgili bir FETÖ soruşturmasının gizli olarak yürütüldüğüne ilişkin bilgi kamuoyuna sızdı. Buna İYİ Partililer çok sert tepki gösterdiler. Hatta Meral Akşener gizliliği kaldırın, açık açık her şeyi konuşalım, tartışalım, kimmiş FETÖ'cü görülsün diye böyle bir res çekti, meydan okudu. Son olarak da Ali Babacan'ın ismi çok fazla konuşulurken Ali Babacan'la ilgili bir şikayet üzerine kendisiyle ilgili FETÖ soruşturması başlatıldığı duyuruldu. Kamuoyu tarafından böyle bir bilgi kamuoyuna duyuruldu. Sonrasında görüyoruz ki işte başından beri anlattığım o bütün siyasi politik aktörler hepsi bir şekilde yolları adliyeden geçiyor. Son olarak da Ali Babacan'ın önümüzdeki süreçte böyle bir soruşturmayla uğraşması gerekecek. Daha partiyi kurmadan, ancak Ali Babacan'ın ve Abdullah Gül'ün de arkasında olduğu o grubun kuracağı partinin biraz daha kamuoyunda heyecan yarattığını söyleyelim. Davutoğlu'ndan da ayrı yürüyorlar. Davutoğlu ile Ali Babacan'ın bir araya gelme ihtimali de şu anda yok görünüyor. Çünkü Ali Babacan tarafı Davutoğlu ile birlikte olmak istemiyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.